gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an ahlakına göre tevazulu bir insan nasıl olmalıdır? Böbürlenmenin aksine tevazulu insan, sahip olduğu her şeyin kendisine Allah tarafından bir nimet ve deneme olarak verildiğini bilir. Aciz ve muhtaç bir insan olduğunun, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şeye güç yetiremeyeceğinin farkındadır. Bu nedenle tevazulu insan, her zaman Allah'a dönüp yönelen, her nimete şükreden bir insandır. Allah, müminlerin bu alçak gönüllü tavrını Furkan suresi 63. ayetinde şöyle övmüştür. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler. Dünya hayatı aldatıcı bir süstür derken tam olarak ne kastediliyor? İnsanların içine düştükleri ve pek düşünmedikleri en önemli yanılgılardan biri, dünya hayatını tek ve gerçek yaşantıları sanmalarıdır. Oysa dünya, Allah'ın insanları denemek için yarattığı geçici bir mekandır. Asıl olan ölümden sonraki yaşamdır. Dolayısıyla çabuk geçen ve çok kısa olan dünya hayatında insanları cezbeden, onları kendine kaptırıp oyalayan her şey aldatıcı bir süstür. Ali İmran suresi 14. ayetinde bildirilen kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Hükmüyle Allah insanları bu aldatıcılığa karşı uyarmakta ve asıl güzel yerin Allah katında olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanların sahip olduğu acizliklerin hikmeti nelerdir? İnsanlara verilmiş pek çok fiziksel zayıflık vardır. Öncelikle insan hem bedenini hem de çevresini temiz tutmak için özenli bir bakım yapmak zorundadır. Bu bakım için ayırdığı vakit hayatının oldukça büyük bir bölümünü kapsar. Ancak insan ne kadar temizlik ve bakım yaparsa yapsın, bu geçicidir. Dişini fırçalayan insan, belki bir saat sonra hiç fırçalamamış gibi olur. Banyo yapan bir kişi, yazın bir iki saat sonra hiç banyo yapmamış gibi bir hale gelebilir. Burada önemli olan, fiziksel acizliklerin bir amaca yönelik olduğunu kavrayabilmektir. Bunlar, zorunlu acizlikler değildir. Özel olarak yaratılmışlardır. Aynı şekilde yaşlılık ve onunla birlikte gelen değişiklikler de insana dünya hayatının geçici olduğunu düşünmesi, eksikliklerle dolu olan dünyaya bağlanmaması ve asıl yurt olan ahirete yönelmesi için Allah tarafından özel olarak verilmiş acizliklerdir. Allah Kur'an'da insanlar için asıl hayırlı olanın ahiret olduğunu En'am suresinin 32. ayetinde şöyle bildirmiştir. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Mısır hükümdarlarının Kur'an'daki unvanları nelerdir? Hazreti Musa ve Hazreti Yusuf farklı dönemlerde eski Mısır'da yaşamış peygamberlerdir. Kur'an'daki bu peygamberlerle ilgili olarak bildirilen kıssaları okurken göze çarpan önemli bir ayrıntı vardır. Mısır hükümdarlarını tanımlamak için Kur'an'da iki farklı unvan kullanılır. Hazreti Yusuf, Hazreti Musa'dan çok daha önce Mısır'da yaşamıştır. Ve Hazreti Yusuf zamanında yaşayan Mısır hükümdarını tanımlamak için Kur'an'da Melik kelimesi geçer. Yusuf suresindeki 54. ayette şöyle buyurulmaktadır. Melik dedi ki, onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım. Onunla konuştuğunda da şöyle dedi. Sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin, güvenilirsin. Buna karşılık Hazreti Musa zamanında yaşayan hükümdar için Kur'an'da Firavun kelimesi kullanılmaktadır. İsra suresi 101. ayette şöyle bildirilmektedir. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 ayet vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Onlara geldiği zaman Firavun ona, gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum demişti. Mısır'ın bu iki yöneticisinin farklı isimlendirilmesinin nedenini tarihi kayıtlar bize açıklamaktadır. Firavun kelimesi aslında eski Mısır'daki kraliyet sarayına verilen isimdi. Eski krallık döneminde hükümdarlar bu ismi kullanmıyorlardı. Firavun kelimesinin ülkenin başındaki kişinin ismi haline gelmesi ise Mısır tarihinin yeni krallık döneminde olmuştur. Bu dönem 18. hanedanla yani M.Ö. 1539 ve 1292 yılları arasında başlamıştır. 20. hanedanlığa yani M.Ö. 945-730 yılları arasına gelindiğinde Firavun kelimesi saygı amacıyla kullanılan bir söz haline almıştır. İşte Kur'an'daki mucizevi üslup burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Hazreti Yusuf'un hayatı eski krallık dönemine denk gelmektedir ve bu nedenle Mısır hükümdarı için Firavun değil Melik kelimesi kullanılmıştır. Hazreti Musa'nın hayatı ise yeni krallık dönemine denk geldiği için Mısır hükümdarı Kur'an'da Firavun olarak tanımlanmıştır. Elbette böyle bir ayrım yapabilmek için Mısır tarihini bilmek gerekir. Oysa eski Mısır'ın tarihi Mısır alfabesinin okunamaması nedeniyle 4. yüzyılda tamamen unutulmuş ve ancak 19. yüzyılda yeniden çözülmüştür. Dolayısıyla Kur'an'ın vahyedildiği dönemde hiç kimsenin eski Mısır tarihi hakkında detaylı bir bilgisi yoktur. Bu husus Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ispat eden sayısız delilden biridir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Müzik Kur'an'da bahsi geçen Haman kimdir? Kur'an'da eski Mısır hakkında verilen bilgilerin bazıları yakın zamana kadar gizli kalmış tarihsel bilgileri açığa çıkarmaktadır. Bu bilgiler Kur'an'daki her kelimenin belirli bir hikmete göre kullanıldığını da bize göstermektedir. Kur'an'da Firavun'la birlikte adı geçen kişilerden biri de Haman'dır. Haman, Kur'an'ın 6 ayrı ayetinde Firavun'un en yakın adamlarından biri olarak zikredilir. Buna karşılık Tevrat'ta Hazreti Musa'nın hayatını anlatan bölümde Haman'ın adı geçmez. Fakat Haman ismi eski ahitin sonraki bölümlerinde bir Babil kralının Hazreti Musa'dan sonra yaşamış zalim yardımcısı olarak geçmektedir. Kur'an'ı Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Tevrat ve İncil'den bakarak yazdığını iddia eden bazı gayrimüslim kişiler vardır. Söz konusu kişiler, Peygamberimizin bu kitaplardaki bazı konuları Kur'an'a yanlış aktardığı gibi bir safsatayı ortaya atarlar. Oysa bu iddianın tümüyle dayanaksız olduğu Mısır hiyeroglifinin çözülmesiyle ortaya çıkmıştır. Bundan yaklaşık 200 yıl önce eski Mısır yazıtlarında Haman ismi bulunmuştur. O zamana kadar eski Mısır dilinde yazılmış kitabeler ve yazılar okunamıyordu. Eski Mısır dili hiyeroglifti ve çağlar boyunca bu dil varlığını sürdürdü. Fakat milattan sonra 2. ve milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyanlık yayılmaya başladı. Bunun da etkisiyle Mısır dinini olduğu gibi dilini de unuttu. Yazılarda hiyeroglif kullanımı azaldı ve sona erdi. Hiyeroglif yazısının kullanıldığı bilinen en son tarih, milattan sonra 394 yılına ait bir kitabedir. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde yazılmış yazıları okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmadı. Ta ki bundan yaklaşık 200 yıl öncesine dek. Eski Mısır hiyeroglifi 1799 yılında Rosetta Stone adı verilen ve M.Ö. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Bu tabletin özelliği 3 farklı yazıyla yazılmış olmasıydı. Hiyeroglif, demotik yani hiyeroglifin el yazısı şekli ve Yunanca. Yunanca metnin de yardımıyla tabletteki eski Mısır yazısı çözüldü. Böylece unutulan bir dil ve bu dilin anlattığı tarih aydınlanmış oldu. Hiyeroglifin çözümüyle çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu. Haman ismi gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Viyana'daki Hof Müzesi'nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz ediliyordu. Aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığı da vurgulanıyordu. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan yeni krallıktaki kişiler sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsediliyordu. Ortaya çıkan sonuç önemli bir gerçeği ifade ediyordu. Haman, Kur'an'a karşı çıkanların iddiasının aksine tam Kur'an'da geçtiği gibi Hazreti Musa zamanında Mısır'da yaşayan bir kişiydi. Ayrıca yine Kur'an'da bahsedildiği gibi Haman, Firavun'a yakın ve inşaat işleriyle ilgili bir kişiydi. Nitekim Kur'an'da Firavun'un kule yapma işini Haman'dan istemesini aktaran ayet de bu arkeolojik bulguyla tam bir mutabakat içindedir. Kasas suresi 38. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan sanıyorum. Görüldüğü gibi eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bulunması, Kur'an aleyhinde bir takım zorlama iddialar getirenlerin bir iddiasını daha boşa çıkarmaktadır. Bu bilgiye peygamber devrinde ulaşılması ve hiyeroglifin çözülmesi mümkün değildir. Ayrıca bu durum Kur'an'ın Allah sözü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Canlılardaki fedakarlık ve benzeri davranışların evrim teorisi için önemli ve çözülemeyen birer sorun olmalarının asıl nedeni nedir? Canlılardaki fedakarlık ve işbirliğine dayalı davranışlar evrim teorisinin geçersizliğini tüm açıklığıyla ortaya koyar. Bunun asıl nedeni teorinin kurucusu olan Charles Darwin'in iddialarını dayandırdığı mekanizmadır. Bu, evrim teorisinin iddialarından biri olan doğal seleksiyon mekanizmasıdır. Buna göre canlılardan ortama en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalır, güçsüz olanlar ve çevre koşullarına uyum sağlayamayanlarsa elenirler. Bu da canlılar arasında yardımlaşma değil, rekabet olmasını gerektirir. Oysa doğaya baktığımızda evrimcilerin iddia ettikleri gibi sadece güçlülerin yaşadığı ve kıyasıya bir yaşam mücadelesinin sürdüğü bir ortam olmadığını görürüz. Bütün canlılar yaşamak için avlanırlar, kendilerini korumak için savaşırlar. Ama bunların yanı sıra doğada yavrularını korumak için fedakarlıkta bulunan, sürüsünün güvenliği için kendi yaşamını tehlikeye atan pek çok canlı da vardır. Bununla birlikte farklı türler arasında birbirlerinin çıkarını koruma da sık karşılaşılan davranışlardandır. Evrim teorisi, doğanın yalnızca bir savaş yeri olduğunu iddia ettiği için canlılardaki fedakar davranışlara açıklama getirememektedir. Örneğin, evrimciler sürüdeki gözcü kuşun düşman yaklaştığında çığlık atarak neden kendini feda ettiğini ya da başka bir kuş türünün düşmanı yavrularından uzaklaştırmak için yaralı taklidi yaparak dikkati kendi üzerine çekmesini açıklayamazlar. Bu durum, teorinin iddialarının geçersizliğini açıkça ortaya koyar. Bununla birlikte bu canlıların Allah tarafından yaratıldığını kanıtlayan bir delil de olmaktadır. Doğadaki canlılar kendi kendilerini tedavi etmeyi nasıl öğrenmişlerdir? Bu evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfen gelişmiş bir özellik olabilir mi? Böyle bir şey elbette ki mümkün değildir. Bunu bir örnekle görelim. Bezoar keçisi ne zaman bir yılan tarafından ısırılsa yaşadığı çevrede yetişen sütleyen bitkisi türlerinden birini yer. Bu sayede kanına karışan yılan zehirini etkisiz hale getirir. Sütleyen sıvısında öformon maddesi bulunur. Bu madde yılan zehirini etkisiz hale getirir. Bu keçi türü günlük otlamaları sırasında sütleyenlere ağzını bile sürmez. Bu durum bezoar keçilerinin sütleyen otlarının kimyasal yapısını ve bu otun yılan zehirine iyi geldiğini bilmeleri demektir. Bu bilgiyi bezoar keçileri nasıl edinmişlerdir? Yılan ısırdığında buldukları tüm otları yemiş, yani deneme yanılma metodunu kullanmış olamazlar. Böyle bir yöntemle hangi otun zehri etkisiz hale getireceğini bulmaları elbette ki mümkün değildir. Öyleyse bu keçiler yılan zehrine karşı hangi otun etkili olacağını, yılan ısırdığında nasıl tedavi olacaklarını nereden bilmektedirler? Bu bilgileri onlara öğreten kimdir? Bu soruların tek bir cevabı vardır. Bezoar keçileri de dünyadaki bütün canlılar gibi Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler. Allah'ın ilhamı sayesinde hangi otun yılan zehri üzerinde etkili olacağını bilmektedirler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Thank you. gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Gayb ne demektir? Bilgisine ulaşamadığımız, göremediğimiz, duyamadığımız her şey gayb bilgisidir. İnsanlar bu bilginin ancak Allah'ın kendilerine bildirdiği kadarını bilebilirler. Gayb bilgisinin tek sahibi ise Allah'tır. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Bu nedenle de geçmişin, şu anın ve geleceğin bilgisine sahip olan tek güçtür. Allah, Taha suresi 7. ayetindeki "Sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilmektedir." hükmüyle bildirildiği gibi, insanların asla ulaşamayacağı en gizli olan şeyleri de bilendir. Allah, insanların kalplerinden geçeni, bilinçaltlarında sakladıklarını, hiç kimseye söylemedikleri en gizli düşüncelerini dahi bilendir. Kur'an'da gayba dair bu bilginin sadece Allah'a ait olduğundan şöyle bahsedilmiştir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir, o bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. ayet. Herhangi bir insanın gelecekle ilgili bilgi verebilmesi mümkün müdür? Yaşadığımız andan bir saniye ya da bir saat sonrası da dahil olmak üzere, geleceğe dair bilgileri ancak gayb bilgisinin tek sahibi olan Allah bilebilir. Bu nedenle insanların geleceğe dair herhangi bir haber verebilme imkanları yoktur. Ancak Allah, Kur'an'da dilerse elçilerinden dilediklerine gelecek hakkında bilgi verebileceğini şöyle bildirmiştir. O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu başka. Cin suresi 26. 27. ayetler. Gelecekle ilgili kesin konuşmalar yapmak doğru olur mu? Gelecekte gerçekleşeceği umulan bir olay hakkında hiçbir zaman için kesin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Çünkü gelecekte ne olacağını yalnızca Allah bilir. İnsanın başına bir hafta, bir dakika, hatta bir saniye sonra ne geleceği tümüyle Allah'ın takdiri altındadır. İnsan bir gün sonrası için bile kesin bir plan yapma imkanına sahip değildir. Çünkü Allah bir gün içinde bir insanın hayatına bambaşka bir yön verebilir. Bir gün önce evinde sakin bir gün geçiren ve ertesi gün neler yapacağını planlayan bir insan bir gün sonra hayatını yitirmiş olabilir. Çok büyük bir kaza geçirebilir ya da ölümcül bir hastalığa yakalanabilir. Yaşadığı şehir bir deprem sonucu yerle bir olabilir ya da bunlar gibi hiç beklenmedik pek çok olayla karşılaşabilir. İnsan, Allah'ın kendisi için belirlediği kaderi hiçbir zaman için önceden bilebilme imkanına sahip değildir. Bu nedenle hiç kimsenin bir saniye sonrası için kesin konuşmalar yaptığı bir planı gerçekleştirebileceğine dair garantisi yoktur. Gerçekleşecek tüm olayların takdiri Allah'a aittir. Bu nedenle Allah, Kur'an'da hiçbir şey için kesin konuşmamayı ancak Allah dilerse ya da inşallah diyerek konuşmak gerektiğini bildirmiştir. Kehf suresi 23. ve 24. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Kur'an'daki temizlik anlayışı nasıldır? Müminler fiziksel olarak tertemiz insanlardır. Yaşadıkları ortamlar, bedenleri, giydikleri giysiler, Müddessir suresinin 4. ve 5. ayetlerindeki elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş hükmü gereği tertemizdir. Bulundukları bütün yerleri de Kur'an'da tarif edilen tertemiz cennet ortamlarına benzetmeye çalışırlar. Yedikleri yiyecekler, Bakara suresi 172. ayetindeki "Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin, hükmü gereği temizdir." Allah, müminlerin temizlik anlayışının nasıl olması gerektiğine daha pek çok ayetinde dikkat çekmiştir. Bunlardan bir tanesinde şöyle buyurulmaktadır: "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükûa ve sücuda varanlar için evimi tertemiz tut." Hac suresi 26. ayet. Kur'an'da manevi temizlikten de bahsedilir mi? Allah Kur'an'da insanın ruhen temiz olmasından da bahseder. Nefsindeki kötülüklerden uzak duran, nefsini arındırıp temizleyen insanların kurtuluş bulacağına ayetlerinde dikkat çeker. Şems suresi 8. ve 9. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır: "Sonra ona fücurunu ve ondan sakınmayı ilham edene andolsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur." İnsanın manevi yönden temiz olması, ayette bildirildiği gibi nefsinin emrettiği kötülüklerden tamamen uzak durmasıyla mümkün olur. Manevi yönden temiz olan kişi, samimi bir imana, huzurlu bir ruh haline sahiptir. Yaptığı her iş gibi her düşüncesi de hayırlıdır. Karşısına çıkan bütün olaylarda Allah'tan razı olmuş bir tavır gösterir. İçi de dışıyla birdir. Ayrıca Allah'tan gelen her şeyin kendisi için mutlaka hayırlı olduğunu bilir. Böyle insanlar nefislerindeki pisliklerden arınan insanlardır. Allah, Fatır suresi 18. ayetinde bu insanların güzel bir sonla karşılaşacaklarını şöyle haber vermiştir: "Sen, yalnızca gaypla Rablerinden içleri titreyerek korkmakta olanları ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Kim temizlenip arınırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır." Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Müminlerin alçak gönüllülüğü nasıldır? Alçak gönüllü olmak Kur'an'da önemli bir mümin özelliği olarak geçer. Büyüklenen ve şımarıp azgınlık yapanların da Allah tarafından sevilmediği ayetlerde haber verilir. Müminler Allah'ın her şeyi yarattığını, her şeyin tek sahibi olduğunu ve insanlara tüm nimetleri verenin Allah olduğunu bilen insanlardır. Dolayısıyla bir mümin Allah karşısındaki acizliğinin farkında olduğu için yersiz bir büyüklenme ve kibir içine girmez. Ne kadar güzel, zengin, zeki ya da itibarlı olsa da bunlardan dolayı böbürlenmez. Çünkü bunları ona Allah'ın verdiğini bilir. Bu yüzden diğer insanlara karşı da tavrı daima tevazulu olur. Kendi özelliklerini ön plana çıkarmaya, sürekli güzel yönlerini vurgulamaya çalışmaz. Çünkü yaptığı her şeyin karşılığını yalnızca Allah'tan bekler. İnkarcıların yeryüzünde büyüklenmesinin aksine, tevazu sahibi müminler alçak gönüllülükle hareket ederler ve bu tevazuları dış görünüşlerine de yansır. Allah, müminlerin tevazulu tavrına Furkan suresi 63. ayetinde şöyle dikkat çekmiştir. O Rahman'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Bu güzel ahlaklarının sonucunda da Allah müminleri şöyle müjdelemiştir. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Hac suresi 34. ayet. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek nasıl olur? Neler boş ve yararsızdır? Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek, insanın sadece Allah'ın rızasını kazanacağı davranışlarda bulunmasıyla mümkün olur. Mümin, dünyada kendine verilen süreyi çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bilir. Çünkü bu dünyada yaptığı işler sonucunda ahirette sonsuza kadar konaklayacağı yer belirlenecektir. Bu yüzden her yaptığı işle ahirete yönelik bir hayır kazanmaya çalışır. Elbette her insan gibi konuşur, eğlenir, yemek yer, güler, düşünür, çalışır ama bunları yaparken aklında hep insanlara ve dine menfaat sağlayacak hayırlı düşünceler vardır. Ayrıca yaptığı her hareket bir amaç üzerinedir. Daima kendine Allah'ın hoşnutluğunu en fazla kazandıracak işe yönelir. Dünya ile ilgili her konuda iyi bir ayrım yaparak zamanını çok iyi değerlendirir. Neyin boş iş, neyin faydalı şey olduğunuysa vicdanını ve aklını kullanarak ayırt eder ve bu konuda taviz vermez. Kur'an'da bir müminin boş sözle karşılaştığındaki tavrı şöyle haber verilir. Boş ve yararsız olan sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz derler. Kasas suresi 55. ayet. Kur'an'da tavsiye edilen bu üstün ahlakın örnek alınması her insan için büyük ferahlıktır. Aynı zamanda Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir davranıştır. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Duygusallığın Kur'an'da yeri var mıdır? Duygusallığın Kur'an'da yeri yoktur. Çünkü Kur'an'da asıl olan akıl sahibi bir mümin olmaktır. Allah, kendisinden korkup sakınanları bir nimet olarak akıl sahibi kılar. Akıl sahibi olan müminlerse, olayları her zaman Allah'ın Kur'an'da gösterdiği mutlak doğrular çerçevesinde değerlendirir. Akıl ve vicdanlarının yönlendirmesiyle doğru kararlar verirler. Ve bu şekilde her konuyu kolaylıkla çözüme ulaştırabilirler. Oysa duygusallık aklı örten en önemli etkenlerden biridir. Olaylara akıl kullanarak değil de duygularıyla yaklaşan kişi doğruyu ve yanlışı ayırt edemez. Tarafsız karar veremez, dolayısıyla adaletli olamaz. Kişilerin ne düşündüklerine önem verdiği için süratli ve isabetli kararlar alamaz. Duygusal bir karaktere sahip olan kişinin değerlendirmeleri de Kur'an'ın ölçülerine göre değil, kendi değer yargılarına göre olur. Bütün bunlar duygusallığın özenmekten çok sakınmak gereken bir ahlak olduğunu açıkça göstermektedir. Kur'an'da ihlas ve samimiyet anlayışı nasıldır? İhlas kelime anlamı olarak katıksız saf olma demektir. Kur'an'da geçen ihlas kavramı, insanın katıksızca gönülden Allah'a iman etmesi, ona içten bağlanması anlamına gelir. İhlaslı bir mümin, yaşamı boyunca her şeyi Allah'ın rızasını elde etmek için yapar ve karşılığını da yalnızca Allah'tan bekler. Yaptığı işlerde insanların düşüncelerine göre hareketlerini yönlendirmek, insanların gözüne girmeye çalışmak gibi samimiyetsiz hesapları yoktur. Bu yüzden her tavrı samimi, içten ve Allah'ın hoşnut olacağı şekildedir. Samimi olan insan öncelikle Allah'a, ardından da insanlara karşı dürüst olur. Çünkü Allah'ın her şeyi görüp duyduğunu bilir. Bir gün Allah'ın karşısında tüm yaptıklarıyla hesap vereceğinden ve tüm düşüncelerinden, her türlü konuşmasından ve davranışından sorumlu olacağından emindir. İşte bu yüzden müminin yaşadığı dürüstlük ve samimiyet onun derin imanının en önemli göstergelerindendir. Allah, Kur'an'da peygamberlerin daima Allah'ın rızasını arayan ihlaslı tavırlarını örnek olarak göstermiştir. Sad suresi 45 ila 47. ayetlerde peygamberlerin bu üstün özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir. Güç ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Ve gerçekten onlar bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır. Ayrıca Kur'an'da Allah'a karşı samimiyetle yönelen kişiler övülmüş ve bu kişilerin hayırlı bir sonuçla karşılaşacakları da şöyle müjdelenmiştir. Allah'a içten yönelenlerse onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Zümer suresi 17. ve 18. ayetler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Allah'ı anmak ne şekilde olur? Müminler Allah'ın her an kendilerini gördüğünü ve işittiğini, karşılaştıkları her olayı Allah'ın yarattığını bilirler. Bu nedenle Allah'ı bir an olsun akıllarından çıkarmazlar. Yaşamlarının her anında hem kendileri içten içe Allah'ı düşünüp anarlar, hem de diğer müminlerle olan sohbetlerinde Rablerinin yüceliğini, büyüklüğünü, kusursuz yaratışını, sanatını zikrederler. Müminlerin her an Allah'ı zikreden insanlar oldukları Ali İmran suresi 191. ayette şöyle bildirilmektedir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Allah'ı anmak, karşılaşılan her şeyi, meydana gelen her olayı Allah'ın yarattığını bilmek, Allah bana bununla ne göstermek istiyor diye düşünmekle olur. Bununla birlikte Allah'ın yaratışındaki hikmetleri anlamaya çalışmak, her an Allah'ın yüceliğini kavrayabilmek için çaba göstermek ve bunları diğer insanlara anlatmak da Allah'ı anmaktır. Örneğin, dıştan bakıldığında zorluk gibi görünen bir olayla karşılaştığında tevekkül ederek sabreden insan, o an Allah'ı andığı için bu şekilde davranabilmektedir. Allah'ı anan insan, Allah'ı ve onun gücünü hiçbir zaman unutmaz ve daima isabetli davranır. Allah'a hicret etmek nasıl olur? Hicret etmek, bir insanın bir yerden bir yere gitmesi, daha doğrusu göç etmesi demektir. Allah'a hicret etmekse, insanın Allah'ı tanıdıktan, Kur'an'ı okuyup anladıktan sonra geçmişteki her türlü yanlış tavır, düşünce ve alışkanlıklarını bırakmasıdır. Allah'a hicret eden kişi sadece Allah'a yönelir ve yalnızca O'nun istediği şekilde yaşar. Örneğin Hazreti İbrahim doğruyu gördüğü anda çevresindeki insanların yaşantı tarzından tamamen sıyrılarak hemen Allah'a hicret etmiş bir Müslümandır. Hazreti Lut da Hazreti İbrahim gibi üstün bir ahlak göstererek Rabbine yönelen bir peygamberdir. Hazreti Lut'un bu davranışı Ankebut suresi 26. ayetinde şöyle haber verilir. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki, gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Gerçeği düşünüyor musunuz? Bu programda Kur'an ve din hakkında merak ettiğiniz soruların gerçek cevaplarını bulacaksınız. Belki daha önce hiç düşünmediğiniz gerçekler üzerinde düşüneceksiniz. Bu soruları ve yanıtları dikkatle dinleyin. Çünkü bunlar bizzat sizin yaşamınız ve ahiretinizle ilgilidir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İnfak ne demektir? İnfak bir insanın sahip olduğu malını ve imkanlarını Allah yolunda kullanması demektir. Bakara suresi 219. ayetinde bildirildiği gibi, ihtiyacından arda kalanını Allah yolunda harcayan insan hiçbir gelecek endişesi taşımıyor demektir. Allah, infak eden kişiye ahirette cenneti, dünyadaysa harcadıklarının yerine bir başkasını vereceğini Sebe suresinin 39. ayetinde şöyle vaat etmektedir. De ki, şüphesiz benim Rabbim kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz o yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. İnfak ederken en güzel tavır nasıl olur? Ne şekilde infak edilir? Allah, Bakara suresinin 274. ayetinde infakın gizli veya açık olarak yapılabileceğini bildirmektedir. Ayrıca Allah ayetlerinde infak edenlerin kesinlikle gösteriş için infak etmemelerini de emretmektedir. Allah, Bakara suresinin 263. ve 264. ayetlerinde gösteriş için infak edenlerin hiçbir karşılık bulamayacaklarını da şöyle hatırlatmaktadır. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Yapılan infakın ardından kişiye sıkıntı verecek bir eziyette bulunmamak ve onları minnet altında bırakacak davranışlardan kaçınmak Allah'ın hoşnut olacağı güzel bir ahlaktır. Ahiret gününü uman her insan bu davranışı göstermekle yükümlüdür. Malca zenginleştiğinde iman eden bir insanın tavrı nasıl olur? İman eden insan, tüm mülkün asıl sahibinin Allah olduğunu ve Allah'ın mülkü kime dilerse ona vereceğini bilir. Bu nedenle, malca zenginleştiğinde elindekilerden dolayı şımarıp azgınlaşmaz. Allah'a kendine verdiği nimetlerden dolayı şükreder ve sahip olduklarını Allah'ın en çok hoşnut olacağı şekilde kullanır. Allah, Kur'an'da mülk sahibi bir adamın örneğini verir. Bu adamın oldukça verimli bağları vardır. Ancak bu nimetlerin kendisine Allah tarafından verildiğini anlamazlıktan gelerek nankörce davranır ve sahip olduklarıyla övünür. Mümin olan arkadaşı ise onu bu tavrından dolayı uyarır. Bu konuşmalar Kehf suresi 37-39. Ayetlerde şöyle bildirilmektedir. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün bir adam kılanı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? İşte müminin tavrı da ayette belirtildiği gibi bir nimet karşısında hemen Allah'ı anmak ve ona hamd etmektir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.